Ayrım 8.
Sen onu hapishane avlusunda bulup almıştın değil mi? İyi izin vermişler o zamanlar. 12 Eylül'den sonra askeri hapishanelerde değil kedi, sinek beslemeye bile izin yoktu. 12 Mart yalnızca provaydı. O zaman faşizm falan derdik ama faşizmin ne olduğunu yaşamamıştık daha. Kadınlar koğuşuna tıkılmış o gencecik, çocuk yaşlı kızlar Felix demeyi bir türlü beceremezler, dilleri dönmez, Felix derlerdi. İnanır mısın? O günleri o kadar çok özlüyorum ki. Hapisteyken ya da kaçak yaşıyorduk. Hatta işkence görüyorduk, takip ediliyorduk ama müthiş umutluyduk. Dünyayı değiştireceğimize, bir gün mutlaka yeneceğimize inanıyorduk. O günlere dönmek isterdim. Nina hanımının Felix'i neden bu kadar sevdiğini, neden unutamadığını anladı birden. Özledikleri, çok mutlu oldukları ama bir daha hiç dönemeyecekleri bir yerin, bir zamanın, bir dünyanın adıydı Felix. Yalnızca bir kedi değil, çok değer verip de kaybettikleri bir şeydi. Sahiplerine, onların bütün arkadaşlarına, örneğin Safinaz'ın, Kısmet'in, Arthur'un, Gece'nin, geçen de ilk kez mektup yolladığı yoldaşın sahiplerine acıdı birden. Kedi gözleri buğulandı, her şeyi zorlaştırıyorlar kendi kendilerine. Hayatı olduğu gibi, neyse öyle yaşamayı beceremiyorlar. Çok soru soruyorlar, çok acı çekiyorlar. İnsanların kendisini hiç ilgilendirmeyen başka konulara geçtiklerini duyup, en sonunda Kısmet'in mektubuna döndü. Nina abla, size bu mektubu yazmadan önce uzun uzun düşündüm. Sahiplerimin benden önceki kedileri Safinaz'la yakın dost olduğunuzu biliyorum. Hatta ona yazmış olduğunuz ve bizim evde sık sık yapılan muzur mektup ve neşriyat tasfiyesinden yazılı olmadıkları için kurtulmuş koku mektuplarından bazılarını beyin bir pantolonun paçasında, hanımın ayakkabılarının astarının arasında kitapların içinde bulup okudum. Sizi tanımak, sizinle dost olmak istedim. Üstelik sizin sahiplerinizin de buraya döneceklerini ve ucuz bir ev bulabilirlerse bizim eve yakın bir evde oturacaklarını sahiplerimin konuşmalarından anladım. Buraya gelmenin sizin için çok güç olacağını bilmekle birlikte yine de gelirsiniz diye umutlanmaktan kendimi alamıyorum. Kendimi takdim etmeme izin verirseniz ben annesini ve babasını hiç tanımayan, ilk anısı soğuk, ıslak ve karanlık bir eski bodrum köşesi ve açlık olan bir sokak kedisiyim. Daha doğrusu öyleydim. Kökenimi sizden saklayacak değilim. Şimdilerde ne kadar sokak kedisi varsa bir kapı bulup enselerini kalınlaştırırlar mı soylu geçinmeye başlıyorlar. Böyle temelsiz böbürlenmeleri ve kendini beğenmişlik hiç sevmiyorum. Sahiplerim bu eski ahşap eve taşındıkları gün beni sokak kapısının eşiğine büzülmüş olarak buldular. Safinaz öldükten sonra bir daha kedi almamaya yemin etmişler. Ayak bağı oluyormuş. Kediyi de mutlu edemiyorlarmış oradan oraya kaçıp göçerken. Kedi almak yerleşik düzenli insanların işiymiş. Ama o kadar sıska, o kadar aç ve üşümüştüm ki önüme bir parçacık kuru ekmek koymaktan kendilerini alamadılar. Çok açtım, bütün ekmeği bir anda yuttum. Az kaldı boğulacaktım. Kendini bilen kedi ekmek yemez diyeceksiniz. Ama kedi aç oldu mu kendi kuyruğunu bile yer. Ekmek yediğimi görünce onlar da çok şaşırdılar ve üzüldüler. Bu kedi açlıktan ölecek dedi hanım. İçeri alalım, karnını doyuralım, biraz ısınsın, kurunsun, sonra bahçeye koyarız dedi bey. Ben de içeri giriş, o gidiş. Gerçi birkaç saat sonra dışarı avluya çıkarıldım ama ne zaman kapıyı açsalar beni basamağa büzülmüş buldular. Her seferinde de dayanamayıp yeminlerini bozdular. Sonunda birkaç kedi haftası süren direngen çabalardan sonra resmen evin kedisi oldum. Adım da bu yüzden Kısmet kondu. Hem onları bulduğum için ben kısmetliymişim, hem de o günlerde yıllardan sonra hanım da bey de iş bulmuşlar. Bu yüzden onlara uğur ve kısmet getirmişim. Eve ilk girdiğim gün mevsim kıştı. Şimdi sonbahar başlangıcı. İnsanların hesabıyla şimdi 10 aylıkmışım. Pek iri bir kedi olamayacağımı, hep ufak tefek kalacağımı konuşuyorlar aralarında ve iştahıma şaşıp yediklerimin nereme gittiğini soruyorlar birbirlerine. Nina, mektubun çok resmi ve özentili üslubunu beğenmedi. Kendini bana beğendirmeye çalışıyor. Ne de olsa sokaktan gelme. Henüz pek hazmedememiş durumunu diye düşündü. Ama kendisine abla denmesi ve siz diye hitap edilmesi de hoşuna gitmedi değil. Buralarda artık böyle saygı falan kalmadı. Hele genç kedi kuşaklarının siz deme alışkanlıkları hiç yok. Ne de olsa kısmetin orası geleneksel bir toplum. Eski saygı kuralları biçimsel de kalsa hala yaşıyor. Mektubu okumayı sürdürdü. Geçen gün ben Nil'le tanıştım. Sizinkiler kirli derlermiş ona ama sahipleri kirli denmesine kızıyorlar. Ya benli ya da kedi diyorlar. Benli sizin kızınızmış. Dünya küçük. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz, baksanıza. Kızınızın evi bizimkine oldukça yakın. Tanışalım diye getirdiler kucaklarında. Ama bana pek yüz vermediğini itiraf etmeliyim. Beni çok genç ve toy bulmuş olmalı. Bense ona hayran kaldım. Böyle bir kızınız olduğu için övünmelisiniz. Gerek kediler, gerekse insanlar arasında çok beğeniliyor. Ne kadar çok yer görmüş, ne kadar çok kedi ve insan tanımış. Sahipleri onu hep yanlarında gezdirmişler. Bundan şikayetçi değil. Kedi türünün de kendini geliştirebileceğine, yer değiştirme korkusu, eve bağlılık, miskinlik gibi, kedinin kendini geliştirip aşmasına engel olan sözde içgüdüsel huyların değişebileceğine inanıyor. Çok bilgili. Geleceğin Kedi Kimliği ve Özgür Kediler Dünyası başlıklı bir kitap yazıyormuş. Alçak gönüllü bir biçimde kitap demiyor da bir takım koku notları diyor o. Anlattıklarının çoğunu, hatta laf aramızda hiçbirini anlamadım. O da bunu fark etti ve kendimi yetiştirmem gerektiğini, sahiplerimin bu konuda bana yardımcı olabileceklerini ve başta siz olmak üzere adını verdiği bazı kitlerle mektuplaşmanın ufkumu geliştireceğini söyledi. Hatta bir süreden beri belli bir kedi çevresinde yapılmakta olan insanların ya da sahiplerin yaşamlarındaki sır nedir konulu bir araştırmada başlangıçta küçük de olsa bir görev alabileceğimi anlattı. Bunu çok isterdim doğrusu. Şimdilik sizin evde konuşulanları not edersin dedi bana. Ama o kadar çok konuşuyorlar ki neyi not edeyim? Ona sormayı utandım. Belki siz bana yardımcı olursunuz. Kızınız benliğe insanların da farklı davrandıklarını sezdim. Beni seviyorlar, bana acıyorlar, benimle oynuyorlar. Ama benliğiyle ilişkileri daha bir eşit ilişki. Sanki ona biraz da saygı duyuyorlar gibi. Hanımım yarın sizin oraya uçacak. Çalıştığı iş yeriyle ilgili bir şeymiş. İş yerindeki patronları da yardımcı oldular da sonunda insanların pasaport dedikleri ve çok önem verdikleri bir kağıdı alabildi. Ben de acele bu mektubu yetiştiriyorum. Pek çok koku harfi ya da uslup yanlışı yapmış olabilirim. Bilgisizliğim ve yanlışlarım için özür dilerim. Beni çok mutlu edecek mektubunuzu beklerim. Kısmet. Benim kız yükselecek belli diye düşündü Lina. İlk gittiğinde bazı konferanslar verdiğini yazmıştı ama kitap hazırladığından hiç söz etmemişti. Aslında sevinip övünmesi gerekirken içine oturan sıkıntının nedenini anlayamadı. Havada deprem öncesini andıran resimler vardı. Bıyıklarını, kulak uçlarındaki tüyleri oynattı. Hayır, bu odada değildi huzursuzluk titreşimlerinin kaynağı. Bu ülkede bile değildi belki. Çok uzak bir yerlerde, hatta çok uzak bir zamandaydı. Kedilerin ilk evcilleştiği milyar trilyar kedi yılı öncesi bir tarihti. Kedi kimliğini aşmaktan söz ediyormuş kızı. Kedi kimliğini açtığı anda artık kedi olmayacağının farkında değil mi? Başına bir şeyler gelecek. Zaman ve sınır ötesi titreşimlerden fark etti bunu yine. O öve öve bitiremedikleri aklına fikrine rağmen kedinin bu basit gerçeği düşünememesine şaştı. Kısmete hemen yazmak içinden gelmiyordu. Daha çok toy. 10 fırın ekmek yemesi gerek. İnsanların deyimlerine alıştığını fark etti, düzeltti. 10 fabrika kedi maması yemesi gerek. Gece olunca kısmete değil kirliye bir mektup yazacaktı. Ne zamandır ihmal etmiş, kendini yaz günlerinin gevşekliğine kaptırmış, gelen bir sürü mektuba yanıt yazmamıştı. Önce Arthur'un ortaya attığı, sonra bütün bir kedi çevresini saran, sahiplerin sırlarını araştırma projesine pek de ilgi duymadığını kendi kendine itiraf etti. Biraz Arthur'un hatırı, biraz kediler arasındaki saygınlığını korumak, biraz da belli bir çevreden kopmamak için girmişti bu işe. Baksana iş büsbütün ciddileşiyor şimdi. Neyse, taş atıp kolum yorulmayacak ya, işte yine insani bir deyim. Fare tutup patim yorulmayacak ya, demek gerekir. İnsanlarla yaşaya yaşaya kimliğim bozuluyor galiba. Kanal boyunca uzanıp giden sazların bitmez tükenmez fısıldaşmaları, kurbağaların çok sesli korosuna karışıyor. Gri beyaz kanatlı bir martı, suya şimşek gibi dalıp, gagasında soluk renkli, albenisiz, çok pullu kanal balıklarından biriyle yeniden göğe doğru yükseliyor. Kimisi zarif bir bel kırışla suya inmiş, kimisi artık dolgunlaşmış, neredeyse yumuşacık kuş tüyleri gibi havaya dağılıverecek pomponlarıyla gururlu dimdik sazların üstünde tatarcık ve sivrisinek bulutları. Havada bitmez tükenmez rüzgarın tuz kokusuna karışan kasım patı, yıldız, çürümüş kök ve kömür ateşinde pişen ızgara balık kokusu. Gece kanalın hemen kenarındaki küçük yeşil yuvasına saklanmış çevreyi gözlerken nedenini bilmediği bir mutluluk duygusunun dalga dalga içine yayıldığını keyifle hissetti. Belki bu ılık yaz sonu rüzgarının taşıdığı kokular, belki eğrelti otları ve ebe gümeci yatağının kediye mahmurluk veren, böyle yatıp hiçbir şey yapmadan miskinlenmeyi büsbütün keyifli hale getiren toprak sıcaklığı, belki duyarlı kulaklarının, bıyık uçlarının, tüm kedi varlığının güçlü bir anten gibi yakaladığı bu karmakarışık seslerin, doğanın türküsünün sarhoş edici senfonisi, belki kanalın karşı kıyısından, tam kendi evinin önündeki küçücük yeşil köşecikten yükselen iştah açıcı ızgara kokuları. Belki de tümü bunların, bir kedi hayatının, günlük alışkanlıklarının ve bu alışkanlıkların ördüğü huzur dolu uyumun ta kendisi. Ama belki de hiçbir değil, biraz sonra bu gizli yuvacıkta Otto ile buluşacak olması. Yattığı yerden Scott'ların ve kendi boyunun 5-10 katı sazlıkların arasından insanlar onu göremiyorlardı. Oysa o ön patilerini içeri doğru kıvırıp çenesini patilerine dayayıp yatarken hiç istifini bozmadan çevrede olup bitenleri izleyebiliyor, tüm sesleri duyuyor, hele de tam karşıya rastlayan evinde olup bitenlerin hiçbirini kaçırmıyordu. Eviyle arasında bir sıra saz kamışı, fazla geniş olmayan güzel bir su kanalı, sonra karşı kıyıda kanal boyunca uzanan dar bir yaya yolu ve yolun kenarında sıra sıra dizilmiş birkaç katlı küçük tuğla evler vardı. Tam karşıya gelen ev bizim evimiz, diye düşündü gece. Evin önündeki bahçeciye, buraya küçük yeşil alan demek daha doğru. Çünkü bizden başka kimse güzel havalarda bile buralarda oturmuyor. Buralara içki masası kurmuyor. Hava görece ılık olduğu ve rüzgarın çok sert esmediği zamanlar yapıldığı gibi küçük bir içki masası kurulmuş yine. Mangalda ateş çoktan yakılmış, balıklar kızartılmaya başlamıştı. Akşamüstü henüz güneş batmadan, yemeye başladıkları zaman uzun uzun içki içer, bitmez tükenmez sohbetlerine dalarlar. Sahibim ara sıra beni hatırlar, "Pussy, gece, Pussy, gece" diye seslenir, sonra yine içkisine ve konuşmalarına döner. Ne de çok severler konuşmayı, tutkuyla, şehvetle, kendilerinden geçerek konuşurlar. İşte her şey tam beklediği, alıştığı gibi. Hanımı bir yandan bahçeciye açılan pencereden meze tabaklarını ve salatayı uzatırken bir yandan söyleniyor. Yine yok oldu bu kedi. Pussy gece, Pussy gece, Pussy gece. Köpek sevgilisiyle buluşmaya gitmiştir garanti. Şu huysuz yaşlı çiftin köpeğinden yavruları olacak diye korkuyorum. Nerede o günler diye iç geçirdi gece. Otto'yu seviyordu. Büyük bir aşk, büyük bir tutku, büyük bir merakla. Ama yavrular, bu farklı bir şey işte. Yazın son günlerinde birkaç kedi ayı önce iki kediyle yapmıştı o işi. Kanal boylarında her zamanki gibi ne olduğunu tam bilmediği bir şeylerin peşinde bir aşağı bir yukarı dolaşırken güçlü kuvvetli iri bir kedi peşinden kovalamış, onu bir ağacın altında yakalamıştı. İstese kaçabilirdi ama kaçmamış, karşı koyamadığı korkuyla istek ve merakın karışımı bir duygu onu olduğu yerde mıhlamıştı. İri erkek kedi hoyrat ve kaba bir biçimde dişlerini gecenin ensesine geçirmiş, onu karın üstü yere yatırıp sırtına çıkmış, arka patileriyle üstüne tepinerek içine bir şeyler akıtmıştı. Çok çabuk olup bitmişti her şey. Gece bu işten hoşlanıp hoşlanmadığını bile anlayamamıştı. Ama o günden sonra içinde dolmasını istediği rahatsızlık verici bir boşlukla, kısa boğuk miyavlamalarla kanal boylarında gezerken erkek kedi kokularını izlemiş, bu keskin ve dayanılmaz koku bir süre için onu Otto'nun kokusundan bile daha fazla çekmiş, içini daha büyük bir istekle doldurmuştu. İlk mırnavlaşmasından birkaç kedi haftası sonra, hanımın açık bıraktığı pencereden kaçıp kanal boyunda dolaşırken bir başka erkek kediyle daha karşılaşmıştı. Bu kez hoşuna gitmediğini söylese yalan olurdu. Sabaha karşı bütün külleri elektrik yüklü, apışları ıslak, karnı yapış yapış açık pencereden hanımın yatak odasına süzüldüğünde başı dönüyor, midesi bulanıyordu. Her zamanki gibi sahibinin koynuna değil, kendi sepetine yatmış, uzun uzun uyumuştu. Otto'ya karşı duyguları bambaşkaydı. Otto'dan yavruları olmayacağını, Otto'nun onu ensesini dişleyerek ve sırtına binerek yere yatırmayacağını, Otto ile kedilerle olduğu gibi mırnavlaşmayacağını biliyordu gece. Hanımı da biliyordu kuşkusuz. Ama şu insanların hayvanlarla dalga geçme, onların hayatlarını, duygularını alaya alma huyları yok mu? Bu bitiriyordu geceyi. Hele özel hayatına karışılıp duygularıyla eğlenildi mi, öfkeden kudurduğunu hissediyor, kim olursa olsun, hatta o kadar sevdiği hanımı bile olsa, en azından acıtıcı bir tırmak darbesi ya da kan çıkarana kadar bir dişleme ile cezasını vermekten geri kalmıyordu. Sazların ve otların yeşil penceresinden karşıya bakıp küçük sofranın başında oturanları gördü. Hanımın arkadaşı beyaz şortlu ve aynı renkteki sakalıyla kadehlere içki koyuyordu. Biri kadın, biri erkek, iki kişi daha vardı sofrada. Gece kim olduklarını anlayabilmek için bütün duyularını sonuna kadar açıp havayı kokladı. Sınıf sınıf. Hayır, yanılmıyordu. Nina'nın hanımı ile Arthur'un sahibi bunlar. Bir daha derin derin soludu. Bir başka koku daha vardı. Geceye bütün öteki kokulardan daha tanıdık, daha yakın, daha güzel gelen bir koku. Bir kedi kokusu. Olamaz, Arthur'un kokusu bu. Nasıl da hemen anlayamadım. Yazdığı mektuplardaki o pek hoşuma giden kokuyu nasıl da unuttum. Galiba hanım haklı. Şu Otto akıl bırakmadı bende. Saz, ebe gümeci ve eğrelti otu yuvasından çıkmak, kanal boyunca koşup ta aşağılardaki köprüden karşıya geçip eve, Arthur'a ulaşmak için büyük bir istek duydu içinde. Hemen karşısındaki evden, rüzgarın önüne takılıp gelen konuşmaları duyuyordu. Oğlumuzu getirdik ama senin sürtük yine evde yok, diyordu Arthur'un sahibi. Oysa benim Ninacığım ne kadar uslu, ne kadar namuslu bir kedi. Hiç evden dışarı çıkmaz. Ne zaman gelsen ya balkonda ya da kaloriferin önündeki kutusundadır. Zamaneler pek sürtük oluyor. Üstelik de bu gece denilen kedi biraz tuhafçaymış, bir köpeğe aşıkmış. Nina kocada artık, yaşlı bir kadın oldu. Benim gencecik oğlum ne yapsın ninesi yaşındaki kediyi? Beni söyletme şimdi. Senin oğlan da iş olmadığını bilmeyen yok, ameliyatlı. Hadi bakalım, kedi dedikodusu yapmayı bırakın da soğutmadan yiyin şu balıkları. Gecenin içindeki öfke kırgınlığa, kırgınlık çaresizliğe, çaresizlik yeniden öfkeye dönüştü. Bu kadar da fazla artık. Ne hakları var bizlerle alay etmeye? Gidip Arthur'a sürünmeliyim. Sevişip koklaşmalıyız. Görsünler bakalım kedi dayanışmasını. Ameliyat değilmiş, iş yokmuş. Ne demek bütün bunlar? Kafaları bozuldukça, işleri istedikleri gibi gitmedikçe, böyle işsiz güçsüz oturdukça bizim dedikodumuzu yapıp duruyorlar. Bir de biz anlatmaya başlasak bunların neler yaptıklarını, nasıl mırnavlaştıklarını, nasıl acayip sesler çıkararak debelenip durduklarını, o sırada hallerinin ne kadar komik ve çirkin olduğunu, nasıl olsa hayvanız, bir şey anlamayız diye her bir boku yerler. Her şeyi konuşurlar bizim yanımızda. Bir anlatmaya başlasak görüp duyduklarımızı birbirlerinin suratına bir daha bakamazlar. Biz anlatıyor muyuz? Kimde iş olup kimde olmadığını? Öfkesinin gitgide kabardığını hissetti. Otlu'yu beklemekten vazgeçip sazların, otların arasında koşturmaya başladı. Uzaktan hanımının sesini belli belirsiz duydu. Gece, pussy, gel, bak Arthur geldi, kızım. Şimdi beni o çağırdığı için gittiğimi sanacak. Arkadaşlarına onu ne kadar sevip dinlediğimi gösterip, içten içe böbürlenecek. Gitmesem mi acaba? Ama Arthur'un ne günahı var? Üstelik yazdığı mektuplarda sözünü ettiği konuları konuşmamız, sahiplerin sırlarını araştırma projesiyle ilgili bilgi alışverişinde bulunmamız gerek. Köprüden geçip kanalın öte yanına çıktı ve eve doğru koşmaya başladı. Evin önüne ulaştığında yemeğe dalmışlardı. Kanal boyunca koşarken durulan öfkesi bu karma karışık insan kokularını duyunca yeniden kabardı. Arthur evin içine kapatılmış olmalıydı. Masanın kurulduğu küçük yeşil alana açılan pencere yere aralıktı. Hem bu dedikoduculara bir ders vermek hem de Arthur'a ulaşmak için en güzel yol önce çilingir masasının üstüne, oradan da pencere aralığından içeri sıçramaktı. Masanın çevresindekiler daha ne olduğunu bile anlayamadan gece kendisini odanın içinde yatağın üstünde buldu. Ardında kuyruğunun siyah rüzgarı, kırılmış bir viski kadehi, darmadağın bir sofra ve birbirine karışan kızgın sesler kalmıştı. Mutlu ve muzip bir kedi gülümseyişiyle gülümsedi, sivri küçük dişleri parıldadı. Arthur oradaydı. Oda kapısıyla dolap ve duvar arasında kalan o kuytu köşede, gecenin anı defterinin önünde. Gece güm diye düştüğü yatağın üstünde hareketsiz durdu ve Arthur'a baktı. Düşündüğünden çok daha iri ve güzeldi. Bugüne kadar gördüğü erkek kedilerin en güzeli. Tekeri sıradan bir siyah gri değil, tam kaplan rengi, yer yer kedi sarıya çalan harelerle siyah çizgiliydi. Yemyeşil bakışlarını kendisine dikmiş, gözlerini kırpmaksızın bakıyor, yüzünden şaşkınlık, bütün kasları gerilmiş ve bütün tüyleri dikilmiş bedeninden atlamaya hazır bir tedirginlik okunuyordu. Geceye sanki birkaç kedi yılı kadar uzun gelen bir süre boyunca hiç kıpırdamadan birbirlerini süzdüler. Önce Arthur gözlerini kırpıştırdı. Bu ilk yakınlık ve rahatlama işaretine gece de gözlerini kapayıp bıyıklarını titreterek yanıt verdi. Özür dilerim, dedi Arthur. Tanımadığımız, ilk geldiğimiz bir evde en saklı, en korunaklı köşeye sığınırız, bilirsin. Anı defterini buraya sakladığını bilmiyordum. Bu köşeciye saklanınca rastlantıyla kokladım. Açıklamam gerekiyor. Seni beklerken okudum biraz. Kararı yok, dedi gece. İnsanlara kızarız ama biz kediler de meraklıyızdır. İçinden fena halde bozulduğunu hissediyor, Arthur'un kaç sayfa okumuş olabileceğini kestirmeye çalışıyordu. Otto'ya ilişkin yazdıklarımı, ona olan duygularımı anlayamaz. Hakkımda yanlış fikirler edinecek. Pek de saygılı olduğu söylenemez doğrusu. İlk gittiği evde, ilk bulduğu mektubu ya da anı defterini okur mu hiç kendini bilen bir kedi? Okumaya yeni başlamıştım, dedi Arthur, düşüncelerini anlamış gibi. Yine de özür dilerim. Biri kapının arkasındaki köşeye iyice sokulmuş, öteki pencerenin önüne serilmiş yatağın üstüne, ilk düştüğü noktadan bir santim bile ayrılmadan, öyle karşılıklı mırıldanışıyorlardı. Bizimkiler fena halde meraklandılar, dedi Arthur bilerek. Evet, farkındayım, dedi gece. Dört insan kafasının birbirlerini itiştirerek pencereden içeri uzandığını, sahiplerinin kendilerini seyretmekte olduklarını anlaması için arkasına dönmesi bile gerekmiyordu. Hiç kıpırdama, öylece kal, dedi Arthur. Sesi muzip, şefkatli ama buyurgandı. Bu ses tonu gecenin hem sinirine dokunuyor hem de hoşuna gidiyordu. Bir şey yapmamızı bekliyorlar, ya kavga etmemizi ya da mırnavlaşmamızı. Kedilerinin özel hayatlarına edepsizce meraklıdırlar bunlar. En iyisi bıkıp da yeniden sofralarına dönene kadar böyle durmak. Gece yatağın üstüne olduğu yere çöküp öylece durdu. Açık pencereden uzanan kafaların gölgesini üstünde hissediyor, konuşmalarını, hatta nefeslerindeki kötü alkol kokusunu duyuyordu. Senin kız yatağa uzandı, bak benimkine gel gel diyor. King Arthur'da iş yok ama, köşeye büzülmüş duruyor. Güzel kediymiş, niye ameliyat ettirdin ki bunu, ne güzel yavruları olurdu. Benim oğlum ameliyatlı haliyle de mutlu eder hanımları. Gece bu sözlere ve bütün çevresini dolduran alkol kokusuna artık dayanamayacağını hissetti.